Ayrım 13. Açık ve gizli toplantılarda Lozan tartışmaları. Taha Akyol, Sefa Kaplan. Sayfa 92. Beyanatımı başlangıç olarak izah etmiştim ki, bundan 1500 sene evvel, yani Hazreti Peygamber'in hicretinden 2,5 asır evvel, Orta Asya'da muazzam bir Türkiye devleti mevcuttu. İslam'dan önce mevcut olan bu devletlerin sahibi Türkler, bundan 1000 sene evvel İslam'ı kabul ettiler. Evvela şarka doğru memleketlerini genişleterek Çin hududuna kadar nüfuzları icra ilediler. Abbasi halifeleri zamanında da bu civan mert Türkler, asalet ve yiğitlikte ünlü olan Türkler asker olarak Suriye'ye, Irak'a kadar geldiler. Abbasi halifelerinin ilerisinde bulunan bu yerlerde nüfuz kazandılar. En yüksek idare ve emri kumanda makamlarına yükseldiler. 4. asrı Hicri'de idi ki Selçuk hükümeti namı altında muazzam bir Türk devleti teşekkül etti. Bu devletin namı altında icra-i faaliyet eden Türkler bir taraftan Kafkasya'ya, diğer taraftan Cenub'a, İran ve Irak'a ve Suriye'ye, Anadolu'ya nüfuz eyledi. Bağdat'ta oturan Abbasi halifeleri bu muazzam Türk devletinin nüfuz dairesine girmişti. Fil hakika bu Türk devleti 5. asır ortalarında Mavera-ün-Nehir ve Harzim'i, Şam ve Mısır'ı ve Anadolu kıtasının çoğunu ve birçok memleketi zapt ederek sınırlarını Kaşgar'dan ve Seyhun mecrasından Akdeniz'e ve Bahri Asmer'e, yani Kızıldeniz'e ve Bahri Umman'a, yani Umman denizine kadar genişletti ve Bağdat'ta bulunan Abbasi halifelerini idaresine aldı. Bağdat'ta aynı merkezde Melik Şah namında Türk hakimiyetini temsil eden bir zat ile halife namını taşıyan Muktedi Billah yan yana oturdular ve akraba oldular. Bu vaziyeti ve bu manzarayı biraz tahlil etmek isterim. Türk Hakanı ki muazzam bir Türk devletinin hakimiyet ve saltanatını temsil ediyor, temasında bir hilafet makamının ayrıca bulunmasında bir beis görmüyor. Eğer böyle bir mahzur görseydi zaten idaresine elini aldığı makamı ortadan kaldırmak ve o makama ait sıfat ve selahiyeti kendi makamında bir araya getirip bulundurmak mümkündü. Hz. Selim'in takriben 5 asır sonra Mısır'da yaptığını eğer isteseydi Melikşah daha o zaman Bağdat'ta yapmış olurdu. Adı geçenin belki yalnız düşündüğü bir şey var idiyse, o da Türkiye Selçuk Devleti'ne daha sadık ve hilafet makamına layık diğer birinin Muktedi Billah'a halef olmasını temin edi. Bununla birlikte Muktedi Billah'ın veliahtı olan oğlunu azil ve onun yerine kendi torununu ikame için halifeyi tazyik etti. Melikşah ölmeseydi bu böyle olacaktı. Şimdi efendiler, hilafet makamı mahfuz olarak onun yanında milli hakimiyet ve saltanat makamı ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir elbette yan yana durur ve elbette Melikşah'ın makamı karşısında aciz ve naçiz bir makam sahibi olmaktan daha yüce bir tarzda bulunur. Çünkü bugünkü Türkiye devletini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Çünkü bütün Türkiye halkı bütün kuvvetiyle o hilafet makamının dayanağı olmayı doğrudan doğruya yalnız vicdani ve dini bir vazife olarak taahhüt ve kefalet ediyor. Tarihi mütalaa silsilesi üzerinde birkaç adım daha beraber atalım. Bu adımlarımız bizi bugünkü idare şeklimizin ne kadar tabii, ne kadar zaruri ve Türkiye için ve bütün İslam alemi için ne kadar faydalı ve isabetli olduğu neticesine götürecektir. Efendiler, Orta Asya'da devlet üstüne devlet teşkil etmiş olan Türkler, daha Garp'ta İran Selçukileri ve Anadolu'da da Rum Selçukileri namı altında pek muazzam ve pek medeni devlet teşkil etmişlerdir. Konya'da hükümet merkezlerini tesis etmiş olan Rum Selçukileri, bildiğiniz üzere 699 senesine kadar mevcudiyetlerini muhafaza ediyorlar. Adı zikredilen İslam Türk devletleri faaliyet icra ederken Cengiz Han namındaki Cihangir Karakurum'dan çıkarak 559 senesinde hudutlarını Çin denizine, Bahri Baltık'a, Bahri Siyah yani Karadeniz'e kadar genişletiyor. Cengiz'in torunu Hülagu idi ki 656 sene-i hicriyesinde Bağdat'ı zapt ederek Abbasi halifesi Mutassım'ı idam ediyor. Ve bu surette dünya yüzünde fiilen hilafete son veriyor. Hz. Muhammed'in vefatından sonra birinci halife Ebu Bekir ne dünyayı istemiş ne de dünya ona teveccüh eylemişti. İkinci halife Hazreti Ömer, içtimai hayattaki dalgalanmaları engellemenin imkansız olduğu kanaatine hayatında yakinen idrak ederek acı çeken bir ruh olarak vefat etti. Hazreti Osman'a gelince, mukadder olan saldırılar içinde kanını Kitabullah'a akıtarak terk-i dünya eyledi. Hazreti Ali hilafeti uhdesinde takarrür ettirememek ve Resul'ün ehli beytinin hukukunu muhafaza edememek bedbahtlığıyla gözyaşı döktü. Emeviler 90 seneden fazla hilafeti muhafaza edemediler. En nihayet hilafet nüfuzunu Bağdat surlarıyla sınırlandırmaya mecbur olan Abbasi halifelerinin sonuncusu Mutasım'ı çoluk çocuğuyla ve 800 bin kişi Bağdat ahalisiyle beraber Hülagu'ya kurban verdiler. Abbasi halifelerinin zaafını görmekle Halife-i Resulullah ve Emirül Müminin ünvanlarını almış olan ve hilafet nüfuzunu Elhamra Sarayı'nın kapısından çıkarmamaya mahkum kalan Endülüs'teki halifelerin de 5. asrın hicri başlangıcındaki feci akibeti malumdur. Bağdat'ta Hülagu'nun ihdas eylediği düşündüren hadiseler neticesinde yeryüzü üzerinde halife ve hilafet makamı düşkün bir hale getiriliyor. Bundan 3 sene sonra yani 650 tarihi hicrisindeydi ki Abbasi halifeleri neslinden El-Müntansır Billah isminde bir zat Hülagü'den kurtulup Mısır hükümetine iltica etti. Ve bu zat Mısır meliki tarafından halife tanındı. Bundan sonra 17 zat halife ünvanına aiz olarak ve fakat hiçbir selahiyeti, hiçbir tesir ve nüfuzu olmayarak doğrudan doğruya Mısır hükümetinin himayesinde yek diğerinin yerine geçerek hayatlarını devam ettirmişlerdir. Selçuki devletinin idaresinde umumi dağılma hasıl olması üzerine Türkler 699 tarihi hicrisinde Selçuk devleti yerine Osmanlı devletini kurdular. Bu devletin ulularından Yavuz Hazretleri, tarihi hicrisinde Mısır'ı zapt eylediği zaman orada idam eylediği Mısır hükümdarlarından başka ünvanı halife olan bir zat buldu. Halife sıfatının böyle bir aciz şahıs tarafından kullanılmasının İslam alemi için düşkünlük olduğuna şüphe etmediğinden o sıfatı Türkiye devletinin kuvvetlerine dayandırarak ihya etmek ve yeniden yüceltmek üzere aldı. Efendiler, Osmanlı Devleti ki 669'da teessüs etmişti, hilafeti aldığı 924 tarihinden ancak 50 sene sonrasına kadar Cihan tarihinde yükselme devri denilen başarıları ard arda takriben 3 asırlık bir devir yaşandı. Ondan sonra efendiler aşağıya doğru iniş başlıyor. Efendiler, gerileme devrinin her safhası Türkiye Devleti'nin hudutlarını biraz daha darlaştırıyor. Türk milletinin maddi ve manevi kuvvetlerini biraz daha fazla kusurlu hale getiriyor. Devletin istiklalini darbeliyor, arazi, servet, nüfus ve millet haysiyeti azami bir suretle harap ve mahvoluyor. Nihayet Osmanlı'nın 36. ve sonuncu padişahı Vahidettin'in devri saltanatında Türk milleti en derin esaret çukurunun önüne getiriliyor. Binlerce senelerden beri istiklal mefhumunun asıl timsali olan Türk milleti bir tekme ile bu çukurun içine yuvarlanmak isteniyor. Fakat bu tekmeyi vurdurmak için bir hain, şuursuz, idraksız bir hain lazımdı. Nasıl ki kanunen idamı lazım gelenlerin bile ipini çekmek için kalp ve vicdanı insanın ulviyetinden ayrı düşmüş bir mahluk aranır. İdam hükmünü verenlerin böyle adil bir vasıta ihtiyaçları vardır. O kim olabilirdi? Türkiye Devleti'nin istiklaline nihayet veren, Türkiye halkının hayatını, namusunu, şerefini imha eden, Türkiye'nin idam kararını ayağa kalkarak bütün endamıyla kabul etmek istidadında kim olabilirdi? Vahidettin, Vahidettin sesleri gürültüler. Gazi Mustafa Kemal Paşa devamlı. Üzüntü vericidir ki bu milletin hükümdar diye, sultan diye, padişah diye, halife diye başında bulundurduğu Vahidettin. Allah kahretsin sesleri. Vahidettin bu alçakça hareketiyle yalnız kendinin layık olduğu bir muameleyi kabul etmiş olmaktan başka hiçbir şey yapmış olmadı. Vahidettin bu hareketiyle kendini öldürdü ve temsil eylediği idare şeklinin yıkılmasını zaruri kıldı. Fakat efendiler, millet hiçbir vakit bu hiyanet hareketinin kurbanı olmaya razı olamazdı. Çünkü millet anane icabı olarak başında bulunanın hareketinin mahiyetini kolaylıkla idrak edecek rüşt ve kabiliyetteydi. Millet tarihin vuzuhundan asırlardan beri duçar olduğu felaketlerin sebebinde bir anda hulusi edebilecek hassasiyet ve uyanıklıktaydı. Millet şahısların saltanat hırsı, tahakküm hırsı, istila hırsından başlayarak menfaat temini ve rahat ve sefaati genişletme ve rezalet bol bol harcama ve israf gibi hasis maksatları için vasıta ve kudret olmak yüzünden kendi benliğini unutacak mertebede geçirdiği gafletlerin elim neticesini derhal hulasa edebilecek rüşvet ve kemaldeydi. Artık milletin en makul ve en meşru ve en insani selahiyetini temsil etmek zamanı geldiğinde tereddütü kalmamıştı. Cihan tarihinde bir Cengiz, bir Selçuk, bir Osmanlı Devleti tesis eden ve bunların hepsini hadiseler ile tecrübe eyleyen Türk milleti, bu defa doğrudan doğruya kendi nam ve sıfatında bir devlet tesis ederek bütün felaketlerin karşısında yaratılmış olduğu kabiliyet ve kudretle yerini aldı. Şiddetli alkışlar. Millet mukadderatını doğrudan doğruya eline aldı ve milli saltanat ve hakimiyetini bir şahısa değil, bütün fertleri tarafından seçilmiş vekillerden meydana gelen bir yüce mecliste temsil etti. İşte o meclis yüce meclisinizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Ve bu hakimiyet makamının hükümetine Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti derler. Bundan başka bir saltanat makamı, bundan başka bir hükümet heyeti yoktur ve olamaz. Kendine hilafet sanatını izafe 11. dakika. Kendine hilafet sıfatını izafe eden bu şahsi mevki yıkılınca hilafet makamı ne olacaktır suali hatıra gelir. Efendiler, Abbasi halifeleri devrinde Bağdat'ta ve ondan sonra Mısır'da hilafet makamının asırlarca müddet saltanat makamıyla yan yana ve fakat ayrı ayrı bulunduğunu gördük. Bugün dahi saltanat ve hakimiyet makamıyla hilafet makamının yan yana bulunabilmesi en tabii durumdur. Şu farkta ki Bağdat'ta ve Mısır'da saltanat makamında bir şahıs oturuyordu. Türkiye'de o makamda asıl olan milletin kendisi oturuyor. Hilafet makamında dahi Bağdat ve Mısır'da olduğu gibi kudretsiz veya mülteci bir aciz şahıs değil, istinadgahı Türkiye devleti olan bir yüce şahıs oturacaktır. Bu surette bir taraftan Türkiye halkı asri bir medeni devlet halinde her gün daha sağlam olacak, her gün daha mesut ve müreffeh olacak, her gün daha çok insanlığını ve benliğini anlayacak, şahısların hıyanet tehlikesine kendisini maruz bulundurmayacak ve diğer taraftan hilafet makamı da bütün İslam aleminin ruh ve vicdanının ve imanın bağlantı noktası, İslam kalplerinin ferahlığın başlangıcı olabilecek bir izzet ve ulviyette tecelli edecektir. Efendiler, Türkiye Devleti'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükümeti mefhumlarının millet ve memleketimiz için ne kadar kuvvet ve feyiz ve halas ve saadet vaat ettiğini izaha lüzum göremem. 3 senelik fiili tecrübe ve bunun mesut neticeleri kafi fikir ve kanaat verebilir inancındayım. Bundan sonra hilafet makamının dahi Türkiye devleti için ve bütün alemi için ne kadar feyiz kaynağı olacağını da istikbal bütün açıklığıyla gösterecektir. İnşallah sesleri. Türk ve İslam Türkiye devleti bu iki saadetin tecelli ve tezahürüne menba ve menşe olmakla dünyanın en bahtiyar bir devleti olacaktır. İnşallah sesleri. Bu maruzat ve izahatıma nihayet vermek için yüce heyetinize şunu arz edeyim ki, bütün mebusların bahse konu olan meselenin esasında tamamen birlik ve beraberlik içinde olduğunu, büyük bir vicdani kanaat ve fikri muhakeme ile beraber olduğunu görüyorum. Bu hal milletimizin cidden teşekkürünü muciz bir haldir. Yüce heyetinizin sonsuz takdir ve tebriklerini gerektiren bir hakkıdır. Deminden tafsilatlı bir teklif okunmuştu. Şimdi okunan 1-2 teklif daha var. Her üçünün muhteviyatı arz ettiğim gibi esas noktalarda birdir. Bu durumda yapılacak şey bu üçüncü daha açık ve daha güzel bir tarzda tespit etmek ve yüce heyetinizin reylerine dayandırarak bir an evvel ilan etmek ve bu sayette bütün düşmanlarımızın aleyhimizde aldığı tedbirlere mani olmaktır. Şiddetli alkışlar. Reis, efendim bildiğiniz gibi bir teklif var, bir de bunun benzeri var ve bir de yeni bir teklif daha geldi. Hemen hemen mealleri yek diğerine çok benzemektedir. Bir de usul hakkında vardır. Encümene bunları gönderelim. Şeriyeye şimdi sesleri. Ziya Hurşit Bey, Lazistan. Efendim, söz söylenmeden teklifler nasıl müzakere olunur? Kanuni esası encümenede sesleri ve gürültüler. Reis, efendim, oturun yerinize rica ederim. Ziya Hurşit Bey, Lazistan. Müsaade buyurunuz, söz söyletmiyorsunuz. Bir kişinin söz almasıyla olmaz. Reis, efendim, encümenlere ait teklifler var, onları okuyacağım. Onları oylarınıza arz edeceğim, müzakere edilecekse. Hacı Mustafa Efendi, Ankara. Şer'iye encümenini de koyun, orayla alakalıdır. Meclis Başkanlığı'na. Bu hususta yüce heyete takdim kılınan tekliflerin hükümlerinin anayasamıza uygun olup olmadığı tetkik ve hükümleri bir araya getirmek üzere acilen anayasa encümenine havale buyurulmasını teklif ederim. Erzurum, Süleyman Necati. Muvafık sesleri. Meclis Başkanlığı'na. Her üç teklifin anayasa ve şer'iye encümenlerine havalesini teklif ederim. Isparta Tahir. Meclis Başkanlığı'na, yüce heyetinize takdim olunan teklifin mevcut kanunlarımıza uygun olup olmadığını tetkik ve hükümleri birleştirmek üzere acilen anayasa encümenine havale buyurulmasını teklif ederim. Erzurum, Hüseyin Avni. Meclis Başkanlığı'na, müzakere kafidir. Teklifin anayasa encümenine gönderilmesini teklif ederim. Kozan Mustafa. Ziya Hurşit Bey, Lazistan. Reis Bey, bu gayetle mühim olan mesele hakkında söz verilmezse 100 kere encümene, gruba gidip gelecek. Reis, oturalım, rica ederim, raya koyacağım. Ekseriyeti ayırt etmek imkanı yoktur. Efendim, şu tekliflerin meali verilecek kadar hakkında hep müttefiktir. Kararı tespit için 3 encümenden müteşekki bir heyete işbu okunan tekliflerin gürültüler. Müsaade buyurun. Efendim, anayasa adliye şer'iye encümenlerine gönderilmesi için 20 imzalı bir teklif var. Uygundur. Hayır sesleri. Durak Bey, Erzurum. Reis Bey, rica ederim, müsaade buyurunuz, bir şey arz edeceğim. Söz konusu mesele mühim bir meseledir. Bir encümene gideceğine 3 encümene gitsin. Bütün her şeyle tatbik edilsin, ondan sonra gelsin. Uygundur sesleri, gürültüler. Reis, irtica ederim, söz yoktur. Durak Bey, devamla. Müsaade buyurun efendim. Yani bir encümenin değişiklik yapmasına ne fayda tasavvur edilmektedir? 20 imzalı teklifi okumanızı rica ederim. Meclis Başkanlığı'na. Rıza Nur Beyefendi'nin teklifinin değiştirilmiş şeklinin şer'iye, adliye, anayasa encümenlerinden mürekkep, müşterek encümence tetkik olunarak daha sonra re'ye konulmasını teklif ederiz. 1 Teşri-i Sani 1338. Karahisar'ı Sahip İsmail Şükrü, Lazistan Ziya Hurşit, Eskişehir Halil İbrahim, Canik Emin, Yozgat ve Yazali, Yozgat Bahri, Diyarbakır Hamdi, Karahisar Şarki Vasfi, Sivas Vasıf, Sinop Hakkı İlmi, İstanbul Ahmet Şükrü, Kangırı Tevfik, Amasya Ömer Lütfü, Antalya Mustafa, Biga Hamit, Sivas Ziyaettin, Maraş Mehmet Asif, Ankara Mustafa, Dersim Mustafa, Karahisar-ı Şarki Mustafa, Elaziz Feyzi, Kastamonu Besim, İçel Ali Sabri, Dersim Diyaba, Erzincan Hüseyin, Karahisar-ı Sahip Mehmet Şükrü, Maraş Rüştü, Mardin Salahattin. Reis efendim, Ziya Hurşit Bey, Lazistan. Bu mesele hakkında söz isterim. Teklifte benim de imzam vardır. Reis, Rıza Nur Bey'in teklifiyle diğer tekliflerle birleştirilsin sesleri. Müsaade buyurun, söyleyeceğim. İsmail Şükrü Efendi, Karahisar'ı Sahip. Diğer teklifleri de göndermek şartıyla. Reis, efendim Rıza Nur Bey Efendi'nin eski teklifiyle onun mealinde gibi verilen teklifler hakkında inceleme yapmak ve bir karar almak üzere anayasa, adliye ve şer'iye encümenlerine havalesini kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul, red sesleri, çoğunluk var sesleri. Teklifler şer'iye, kanuni esası, adliye encümenlerine havale edilmiştir. Ekseriyet yoktur. İsim okuyarak R'ye koyunuz sesleri. Gürültüler. Mesele bitmiştir sesleri. Refik Bey Konya. Ekseriyet yoktur. Kılıç Ali Bey Gaziantep. İsim okunmak suretiyle R'ye koyunuz. Dipnot. Kılıç Ali. Ali Kılıç. 1890-1971 yılları arasında yaşamış asker ve siyasetçi. 1920-1938 arasında Gaziantep Milletvekili olarak TPMM'de görev yapan Kılıç Ali, İstiklal Mahkemelerinin ünlü üyeleri arasındadır. Atatürk'ün en yakın arkadaşı, çevresi içinde yer alan Kılıç Ali, Atatürk'le ilgili hatıraların yanı sıra İstiklal Mahkemesi yıllarını da anlatmıştır. 13. ayrımın sonu. Sayfa 99.